Körler Derneği'nde kasetlere kaydedilen bu kitap, İzmir Görme Özürlüler Kitaplığı'nda CD'ye kaydedilmiştir. Bu kitap, yalnızca görme özürlülerin yararlanması amacıyla seslendirilmiştir. Fikir ve sanat eserleri yasası gereğince, bu kitabın herhangi bir şekilde yayınlanması veya ticari amaçlarla çoğaltılarak satılması kesinlikle yasaktır.
Sakıncalı Piyade, Uğur Mumcu, seslendiren Seçkin Çubukçu. Yaşamın gerçeği uydurmanın sınırlarını aşıyor. Aziz Nesin. Ellerin dert görmesin Uğur Mumcu. Sakıncalı Piyade'yi yazdığın için eline sağlık, ağzına sağlık, canına sağlık. Kendi yazdıklarıma gülemem ama senin yazılarını gülerek okudum. Acı acı gülmek deyimi vardır ya, işte öyle, acı acı güldüm. Bir yazında anlattığın olayın sonunda tıpkı halkımızın ağzıyla güler misin ağlar mısın diyorsun. Yazılarını okurken içimde gülmekle ağlamak arası bir burukluk duydum. Üstelik 30 yıl önceleri askeri mahkemeler ve sıkı yönetim mahkemeleri önünde yargılanışlarımı da anımsadım. Hemen hemen aynı şeylerdi başımıza gelenler. Yalnız arada 30 yıllık zorunlu bir takvim ilerlemesi olduğu için bizi yargılayanlar çok daha serttiler, katıydılar. Örneğin sıkı yönetim mahkemesinde bir sanığı bir avukatın savunabilmesi için buna sıkı yönetim komutanının izin vermesi gerekirdi. Sıkı yönetim komutanlarına avukat beğendirmek zordu. Bu yüzden avukatlar sıkı yönetim sanıklarının avukatlığını almak istemezlerdi. 80 yaşındaki babam avukat yazıhanelerini kapı kapı dolaşıp beni savunacak avukatı boşu boşuna aramıştı. O gün bugün gönüllü bile olsalar siyasal davalarımda avukat tutmak istemem. Aradan geçen 30 yılda hiç olmazsa cellatlar da gülümsemesini öğrenmişler. Gülümsemek, bu bir insanlık belirtisidir. Başımızdan öyle olaylar geçer ki o durumlarda anlatsan kimse inanmaz deriz. 12 Mart sonrası pek çok namuslu aydının, yurtseverlerimizin başından anlatsan kimse inanmaz denilecek olağanüstü olaylar geçti. Sen anlatsan kimsenin inanmayacağı başından geçmiş olayları bütün doğruluğuyla her okuyanı utandıracak biçimde yazmışsın. Alabildiğine yalınlıkla ve söyleşi havasında yazdığın için kolaylık ve rahatlıkla okunan bu anlatılarda hem olağanlık hem de olağanüstülük var. Olağandır. Çünkü bu olaylar ya da benzerleri herkesin başına gelmiştir. Gelmeyenlerin de başına gelebilir. Olağanüstüdür çünkü bunlar mantık dışı, akıl dışı, saçmalık sınırlarını bile aşan zırtapozluklardır. Daha da kötüsü, bu zırtapozlukları koşullanmış kafalar Türkiye'nin yararına sanarak yapmışlardır. Yaşamın katı gerçeği bütün uydurmaların sınırını aşar. İnsanoğlu öyle katı gerçekler yaşar ki bunları yaşamadan uydurmanın olanağı yoktur. İşte bu yüzden yaşanmış kimi olaylar anlatınca kimsenin inanmayacağı denli gerçekten daha gerçektirler. Oysa ülkemizin insanları 62 yaşımın aklımın erdiği yarım yüzyılı içinde sürekli olarak anlatılsa kimsenin inanmayacağı, inanamayacağı olayları yaşamıştır, yaşamaktadırlar. Uğur Mumcu'nun Sakıncalı Piyadesi'nde gülmece, yaşamın kendi gerçeğinde var olunca daha somutlaşarak ortaya çıkıyor, daha da etkili oluyor. Örneğin bir hukuk doçentinin ishal oluşu, Anayasa Mahkemesi içtihat kararlarına geçti denilse bu bir gülmecedir ama soyuttur ve geneldir. Bu yüzden de etkin olmaz. Ama adıyla sanıyla bildirilen bir hukuk doçentinin askeri mahkemesinin huzurunda kendine ishal olduğu için gizli örgütün toplantısını dikkatle izleyemediğini, çünkü sık sık helaya gitmek zorunda kaldığını söyleyerek savunmaya kalkışı, sonra da savunmanın resmi gazetede yayınlanışı gülmecenin en somut örneğidir. Anlatılan olayı okurken bir güldürü sahnesi seyreder gibi biz de yaşar ve o güldürüye katılırız. Bence Sakıncalı Piyade'nin gülmece olarak başarısı yaşanmış olaylardaki gülmeceyi somutlaştırmış olmasıdır. Bu bakımdan Sakıncalı Piyade yakın geçmişimizin en yağlı kara lekesi olan 12 Mart'ın ıcığını cıcığını çıkaran belgesel bir yapıttır. Halkımız öteden beri gülmeceyi işine yarar bir aygıt olarak kullanmıştır. Nasıl açar denilen aygıtla kilit açılıyorsa, nasıl bıçak denilen aygıtla ekmek kesiliyorsa, gülmece denilen aygıtla da halkımız çıkmazlarına çıkar yol bulmakta, karmaşık sorunlarını çözümlemektedir. Kısacası gülmece, üretim toplumlarının ve üretmen sınıfların işine yarayan bir aygıttır. Sakıncalı Piyade nasıl mı işimize yarayacak? Onun yararları pek çok. Ama en başta faşizme özenenleri yıldırması, umutsuzluğa düşürmesidir. Çünkü faşist özençlileri, dikta heveslileri ellerine geçen fırsatlarda nice zart surt ederlerse etsinler, sonunda sakıncalı piyadede olduğu gibi alay edileceklerini, maskara olacaklarını ister istemez anlayacaklar, korkacaklardır. Faşizme geçit yok. Bu geçidi tıkayacak en iyi engel, faşizmin alay konusu hırtıklarını ortaya koymaktır. Bizi acılı acılı güldürdün, düşündürdün. Sağ ol Uğur Mumcu. Kaçma şüphesi vardır. Bir adam durup dururken tutuklanmaz. Tutuklanması için suç işlemiş olması gerekir. Bir kimsenin suç işlediğine ilişkin güçlü belirtisi varsa o kişi tutuklanabilir. Hakkında dava açılan herkesin tutuklanması diye bir kural yoktur. Yoktur ama gel bunu sıkı yönetimcilere dinlet, dinletebilirsen. Şöyle bir sıralarsak, suç işlediğine ilişkin güçlü belirtiler bulunan bir kimse, eğer suçu ağır cezalık ise tutuklanabilir. Başkası şu, suç devlet ve hükümet nüfuzunu kırıyorsa, sanık yine tutuklanabilir. Ayrıca sanığın kaçma şüphesi varsa ya da suç kanıtlarını değiştirme ya da suç ortaklarını yalana zorlama sakıncası varsa mahkeme sanığı tutuklayabilir. Bir koşul daha var. Sanık işsiz güçsüz takımındansa, yeri yurdu adresi yoksa, yani Türkçesiyle ipsiz sapsız biri ise sanık mahkemece tutuklanabilir. 18 Mart 72 günü Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde bir davam var. Davayı basın savcısı Zekai Turan açmış. Bir ara bu dava için gıyabi olarak tutuklandım. Neyse Profesör Uğur Alacakaptan imdadıma yetişti. Tutukluluk kararına itiraz ettik ve yargılanmanın tutuksuz olarak yapılmasını sağladık. Suç da büyüktü hani. Orduya hakaret. Devir 12 Mart devri. Adamın hiç gözünün yaşına bakmazlar. Savcı Zekai Turan, Siyasal Bilimler Fakültesi öğretim üyelerinden Doçent Doktor Yılmaz Günal'ı bilirkişi seçmiş. Yılmaz Günal da raporunu vermiş. Sanık yazısında ordu uyanık olmalı demiş. Orduya uyanık ol demek, ordunun uyanık olmadığını kabul etmek demektir. Oysa Türk ordusu uyanıktır gibisinden bir rapor. Savcı tutuklanmamı istiyor. Sorgu yargıcı tutuklama istemini yerinde görmeyince dosya nöbetçi mahkemeye geliyor. Yargıç da kim biliyor musunuz? Lütfü Erdemir. Yani boraks madeninin devletleştirilmesini isteyen TRT programcısını emperyalizmi kötü gösteriyor gerekçesiyle mahkum eden yargıç. O da sorgu yargıcının kararını onaylamayınca hakkında tutukluluk kararı çıkıveriyor. Ben o günlerde Ankara mahkemelerinde bilirkişilik yapıyorum. Mahkemelerde çalışan bir dost haber veriyor. Ben de doğru alaca kaptana. O da bir dilekçe yazıyor. 3. Ağır Ceza Mahkemesi tutukluluğu kaldırıyor. 18 Mart günü işte o davanın ilk duruşmasına gidiyorum. Devrim Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Uluç Gürkan ile birlikte mahkemeye çıkıyoruz ve ilk oturumda beraat ediyoruz. O günün gecesi avukat Turan Tamar'da yemekteyiz. Profesör Mümtaz Soysal da gelecek. Birlikte hem Soysal'ın serbest bırakılışını kutlayacağız hem de benim beraatimi. Telefon çaldı. Karşımdaki ses Adil Özkol'un eşinin. Ağlıyor. Adil'i aldılar, seni de alacaklar. Ben de eve anneme telefon ettim. Anne, arayan soran oldu mu? Olmamış. Fakat biraz sonra annem telaşla beni arıyor. Oğlum, polisler geldi, seni sordular. Ben ne yapayım? Şimdi eve gidip çamaşırlarımı hazırlayıp teslim olsam iyi. İyi ama ya yolda kaçıyor diye vururlarsa? O günler öyle. Sokak ortasında takır takır adam vuruyorlar. Gerekçe de hazır. Güvenlik kuvvetlerine ateş açan anarşistler silah çatışması sonunda ölü olarak ele geçtiler. Gerçi bu düşünceye olasılık tanımıyorum pek ama yine de ne olur ne olmaz. Telefonla sıkı yönetim komutanlığını arıyorum. Adımı söylüyorum. Beni arıyor musunuz? Nereye teslim olayım? Bizim bir bilgimiz yok efendim. Sıkı yönetim savcılığını arıyorum. Onlardan da bir yanıt alamıyorum. Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne telefon ediyorum. Bizde adınız yok. Herhalde sıkı yönetimin işidir. Allah Allah, biri bizi işletiyor mu yoksa? Yıldırım Bölge Tutuk Evi'ne telefon ediyorum. Oradan da yanıt alamıyorum. Bizim bir bilgimiz yok. Ben de galiba kendimi zorla tutuklatacağım. Avukat Turan Tamar'a dönüp tutukluluktan istifa ettim diyorum ama yine de aramaya devam ediyorum. Yok, kimse kabul etmeyecek, açıkta kalacağım. Açıkta kalacağım ve üniversiteye giremeyen öğrencilere döneceğim. Bir de Mamak Tutuk Evi'ne telefon ediyorum. Nasıl olsa oraya geleceğim ama ben kime teslim olayım? Kimsenin beni kabule niyeti yok. Neyse sonunda Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne gidip teslim oldum. Durumu da anlattım. Anlayışla karşıladılar. Ankara Emniyet Müdürlüğü'nden önce Doğru Mamak cezaevine gittik. Emniyet görevlileri gerçekten de çok nazik davranıyorlardı. Birlikte cezaevinin bulunduğu 28. Tümen Nizamiyesi'ne gittik. Bu beyi teslim edeceğiz. Tutuklanmış da siyasi. Üsteğmen beni şöyle bir süzdü. Ben karışmam dedi. Herhalde ben karışacağım. Neyse, sağ sola telefonlar, telsiz konuşmaları, sonunda sıkı yönetim komutanlığının emriyle gözaltına alındığım anlaşılıyor. Hemen muhabere okulu cezaevine yollandık. Koğuşa iyi akşamlar diyerek girdim. Profesör Uğur Alaca Kaptan, doçent Mukbil Özyörük ve asistan Adil Özkol bir sobanın başında ısınıyorlardı. Alaca Kaptan, gözümüz yolda kalmıştı diyor. Gülüyoruz. Bunları neden anlatıyorum? Neden mi? Şundan. 10 gün sonra mahkemeye çıktım ve kaçma şüphesi vardır gerekçesiyle tutuklandım. Güler misin, ağlar mısın? Cezaevinden hemen bu tutuklama kararına itiraz ettim. Kaçma şüphesi gerekçesiyle tutuklanmamın yasaya ters düştüğünü anlattım. Sonra devam ettim. İşlediğimi ileri sürdüğünüz suç Demirel hükümeti döneminde işlenmiştir. Bu hükümet ise Cumhuriyet'in geleceğini tehlikeye sokmak suçundan istifaya zorlanmıştır. Öyleyse suç devlet ve hükümet nüfuzunu kıran suçlardan sayılmaz. Sıkı yönetim hukukçularının hiç böyle tartışmalara girmeye niyetleri yoktu. Hemen karar geldi. Oy birliğiyle reddine. Tutuklanmak için çalmadığım kapı kalmadı. Sonunda kaçma şüphesi vardır gerekçesiyle tutuklandım. Dava önce ceza yasasının 141. maddesinden açılıyordu. Yani şu ünlü madde, sosyal bir sınıfın öteki sosyal sınıflar üzerindeki tahakkümünü kurmak amacıyla örgüt kurmak. Örgütten bol ne var ki? Bul örgütünü, kur tahakkümünü. Benim suçum, sınıf tahakkümünü kurmayı amaçlayan örgüte, yani dev gence yol göstermek. Nasıl diyeceksiniz? Efendim, yol göstermek bilindiği gibi Yurttan Sesler programında olur. Saz sanatçılarından biri bağlamayla yol gösterir. Öyle mi acaba? Savcı 141. maddeden kovuşturulduğumu söyledi. Sonra 159'da düşünülebilir dedi. 159. maddede de hükümetin, bakanlıkların, güvenlik kuvvetlerinin ve silahlı kuvvetlerin manevi şahsiyetine hakaret suçlarını kapsıyor. İddianame geldiğinde baktım, dava ne 141. maddede açılmış ne de 159. Askeri savcı konuşmalarımda komünizm propagandası bulmuş ve davayı 142. maddeden açmış. Ben dava boyunca 142. maddeden yargılandım. Sonra dava sonuna doğru suçun niteliği değişti. Anayasayı tahir, tebdil ve ilgadan suçlandım. Yani 146. maddeden. Mahkeme 146. maddeden mahkum etti. Askeri Yargıtay bu hükmü bozdu. Mahkeme eski kararında direndi. Bu arada af yasası çıktı. Mahkemede son duruşmaya geldiğimizde duruşma yargıcı Saadettin Üçüncüoğlu kararını açıkladı. Yargıtay kararına uyuyoruz. Sizin suçunuz 312. maddeye giriyor. O da af kapsamında. Dosyanızı kaldırıyoruz. Haydi güle güle. Yani aynı suç için ceza yasasının 141. maddesinden gözaltına alın, sonra komünizm propagandası yapmak suçundan 142. madde gereğince yargılan, suçun niteliği değişsin, anayasayı tahir, tebdil ve ilga suçunun kapsamına alın, Yargıtay suçu yok desin, bundan sonra da aynı eylem için bir yıllık cezayı öngören 312. maddeye sokul, ondan sonra da dosyan kaldırılsın. Sen sağ, ben selamet. Şimdi bana soruyorlar, hangi maddeden yargılanmıştın? Ne diyeyim, bunları uzun uzun anlatmamak için 146 küsür, komünizm falan, anayasayı tahir, tebdil, ilga falan diyorum, çıkıyorum işin içinden. Bayraklı sınıf tahakkümü. Solculuk üzerine şimdiye kadar yüz binlerce, milyonlarca yazı yazılmıştır. Türk siyasal yaşamı bu sol sözcüğünden sonra da iyice renklenmiştir. Sola dönmek için sola yanaşınız. Bu bir trafik kuralıdır. Fakat siyasal taktik ve strateji açısından da son derece anlamlı bir sözdür. Sola dönülmez. Bu da bir trafik kuralıdır. Bu kuralın geçerli olduğu düzenlerin adı faşizm oluyor. Bizdeki gibi olursa da az gelişmiş faşizm tabii. Ne de olsa kendimize göre allayıp pulluyoruz. Sağ solu belli olmaz. Bu söz ne yapacağı belli olmayan kimseler içindir. Türk siyasal yaşamında bu söz çok geçerlidir. Adama bakarsınız, solcu mu solcu, ileri mi ilerici, ama bir tehlike gördü mü haydi öbür tarafa. Hani nerede bu adamın sağı, nerede solu? kıssadan hisse, görünüşe aldırmayacaksınız ve aldanmayacaksınız. Bu sol sözcüğünü en ilginç biçimde kullananın kim olduğunu bilmezsiniz. Ben de sıkı yönetim abonesi olup Ankara 1 No'lu sıkı yönetim mahkemesinde yargılanmasaydım, hiç şüphesiz öğrenmemiş olacaktım. Bu konudaki eğitimim biraz külfetli oldu ama sonunda öğrendik sağ solu. Davamızın savcısı esas hakkındaki mütalasını okuyor. Savcı ufak tefek bir adam. Yargılamalar sırasında yarbaydı. Şimdi albay oldu. Adı Mustafa Akın. Ağır ağır konuşur, herkesin mahkumiyetini ister, hiç tahliye isteminde bulunmazdı. Huy, ne yapacaksınız? Sorgumu yaparken ama ne iyi demiştim. İyiliği nezaketinden gelmiyordu. Bu savcının karşısında iyi savunma yapılır. Allah cümle sanıklara böyle savcı ihsan eylesin. Amin dedim içimden. Duruşmalar sırasında yanılmadığımı da anladım. Askeri savcı bir yazımın içinde sol sözcüğü geçen bir bölümünden dolayı kahredici darbeyi vurmuştu. Suç da büyüktü. Bir halk türküsünü yazıda anarak komünistlik yapılmıştı. Kaçırır mıydı bunu koskoca savcı? Soldan sağa salla bayrağı düşman üstüne. İşte dehşetengiz yazı bu. Savcı uzun araştırmalardan sonra bu sözde komünizm propagandası olduğunu saptayıp imzayı basmıştı. Evet, yakalamıştı komünisti. Hem de kıskıvrak. Komünist düzenin getirilmesinde bayrağın soldan sağa düşman üzerine sallanacağını belirtmektedir. Vay anasına. Demek böyle demiş. Demiş mi? Demiş. Öyleyse bastır cezayı. Savcı ciddi ciddi kürsüde bu türküyü okuyor. Beni bir gülmek aldı ki sormayın. Sıkı yönetimler, emirler, gece yarıları ev basmaları, ranzalar, nevresimler, nöbetçiler, adli müşavirler demek hep bu tür suçlar içindi. Komünist düzenin getirilmesinde bayrağın soldan sağa düşman üzerine sallanacağını belirtmektedir. Düşünün bakalım, Lenin böyle mi yapmış? Ya yapmışsa? Yapmışsa yandığın gündür. Hiç adamın gözünün yaşına bakmazlar. Sallamasaydın bayrağı efendi, Eloğlu sallıyor mu? Savcı esas hakkındaki mütalasının bu bölümünü okurken ben de içimden bu Kars türküsünün melodisini mırıldanıyordum. Na na na na na na na na na. Salla bayrağı düşman üstüne. Hem aksilik o günlerde Tuzla Piyade Okulu'nda yedek subay eğitimi yapıyoruz. Sabah sporunda söylediğimiz türkü de bu. Soldan sağa, sağdan sola, salla bayrağı düşman üstüne. Düşman kim? Düşman burjuvazi. Bayrağı sallayan kim? Kim olacak? Proletarya. Nasıl sallıyorlar? Soldan sağa, sonra efendim sağdan sola, sonra bir daha. İşte bayrağın tam sallandığı yer, sosyal bir sınıfın öteki sosyal sınıflar üzerindeki tahakkümü. Bayrak sallanmaya devam ettiği için de memleket içinde müesses, iktisadi veya siyasi veya hukuki temel nizamlar böyle yıkılıp gidiyor. Öyleyse bayrağı sallamayın, sallayan olursa yakalayın atın içeri. Savcının bu öldürücü darbesi karşısında ne yapmak gerekirdi? Gidip bu Kars türküsünün planı alıp duruşmada bunu çalayım mı? İşte sayın yargıçlar, bu bir halk türküsüdür. Amma da yaptık. Halk türküsü ne demek? Halk yok, millet var. Devletiyle milletiyle bölünmezlik var. Halktan halk iktidarı, halk iktidarından halkların kardeşliği, halkların kardeşliğinden halk mahkemesi, halk mahkemesinden yine bir sosyal sınıfın öteki sosyal sınıflar üzerine tahakkümü. Sonra sallanan bayraklar, bayrak sallayarak kurulan tahakküm, bayraklı tahakküm. Bayraklı tahakküm suçtur. Ben de cesaretimi toplayıp kendimi şöyle savundum. Bu bir halk türküsüdür. Her gün radyolarda, televizyonlarda çalınmaktadır. Buraya kadar iyi. Kimsenin bir itirazı yok. Ya sonra? Evet sonra. Benim suçum şu. Türkü sağdan sola, soldan sağa, salla bayrağı düşman üstüne diye bitermiş. Ben ne yapmışım? Büyüklere Masallar başlıklı yazımda Mustafa Kemal Paşa'nın öyküsünü anlattıktan sonra şunları yazmışım. Kemal Paşa girmiş bir Eylül günü İzmir'e, yerle bir olmuş İstanbul paşaları. Sonra tarih yazmış, Vahdettin haindir, damat Ferit satılıktır, paşalar uşaktır ve halk unutur mu Kemal Paşa'sını, söyledi türküsünü. Askerlerinle bin yaşa, Mustafa Kemal Paşa, salla bayrağı düşman üstüne. Şimdi savunma yapacağım. Nasıl savunacağım kendimi? Cinayet işlesen işlemedim dersin. Peki buna ne dersin? İstanbul paşaları sıkı yönetim komutanı Faik Türün mü? Değil. Yazıda adı geçen damat Ferit, başbakan Ferit Melen mi? Değil. Bayrağı sallayan kim? Mustafa Kemal Paşa. Kime karşı? Düşmana. Düşman kim? Yunan, İngiliz, Fransız. Yahu ne ilgisi var? Komünistlikle ne ilgisi var bunun? Kars türküsü bu. Basbayağı türkü. Ama savcı kaçırır mı? Komünist düzenin getirilmesinde bayrağın soldan sağ düşman üstüne sallanacağını belirtmektedir. Komünist düzen nasıl getirilir? Komünist düzen gelirken bayraklar soldan sağa mı sallanır? Herkesin bir bayrağı var. Bayraklar sola da sallanır, sağa da. Sağına sarımsak, soluna soğan. Acaba böyle mi savunsam kendimi? Sonra savcı ne der? Sonunda buldum suçumu. Soldan sağa demişim de sağdan sola dememişim. İşte tam suçüstü. Yakayı ele verdik. Kökü dışarıda olduğumuz son bağımsız Müslüman Türk devletini yıkarken yakalandığımız böylece ortaya çıktı. Ne yapacağız şimdi? Ben de şöyle savundum kendimi. Bu bir halk türküsüdür. Her gün radyolarda ve televizyonlarda çalınmaktadır. Yazı tümüyle Kurtuluş Savaşı'mızı anlatmakta, bundan bazı dersler çıkarmak gerektiğine değinmektedir. Burası da oldu. Şimdi geliyoruz sağ sol işine. Eğer türküyü olduğu gibi aktarsaydım, yazı içinde sol sözcüğü iki kez kullanıldığı için cezam artmayacak mıydı? Tam bunları söylüyordum ki, duruşma yargıcı Saadettin Üçüncüoğlu gülmeye başladı. Üye binbaşı Ferşat Oltulu da gülüyordu. Mahkeme başkanı Albay Azmi Işıklar da hafifçe tebessüm ediyordu. Aa, baktım savcı Mustafa Akın da gülüyor. Sonra, efendime söyleyeyim, sonra karar günü geldi. Baktım mahkeme başkanı değişmiş. Karar okundu. Anayasayı ihlalden payımıza düşen cezayı almışız. Ne yapalım, her eve lazım. Üye yargıç Ferşat Oltulu beraatimiz gerektiği düşüncesiyle karara karşı çıkmış. Duruşmaları baştan sona izleyen mahkeme başkanı Albay Azmi Işıklar gitmiş, yerine Albay Remzi Siretli gelmiş. O da basmış imzayı. Böylece ikiye karşı bir oyla mahkum olmuşuz. Kararı okuyunca ne göreyim? Bunca suçun yanında komünist düzenin getirilmesinde bayrağın soldan sağa sallanacağını belirtmektedir gerekçesiyle de mahkum olmaz mıyım? Kararı okurken yüksek sesle türkü söylemeye başladım. Soldan sağa, sağdan sola, salla bayrağı düşman üstüne. Ve bayraklı sınıf tahakkümünü kurmaya orada da devam ettim. Yani cezaevi hücresinde. Tahakküm kurulacaksa bayraklısından olsun. Hem soldan sağa, hem sağdan sola.
Sokrat'tan da kıymetli. 12 Mart davalarını hukukçu olarak izlemek gerçekten ilginç oluyordu. Örneğin Siyasal Bilgiler Fakültesi Anayasa Hukuku Profesörü Mümtaz Soysal'ın Piyade Kıdemli Albay İzzettin Avlar'ın başkanlığındaki mahkemede yargılanması hukuk açısından başlı başına ilgi çekici bir olaydı. Albay İzzettin Avlar hiç şüphesiz çok değerli bir askerdi. Yine hiç şüphesiz söz gelişi M1 piyade tüfeği konusunda Profesör Mümtaz Soysal'ın bilmediği birçok konuyu çok iyi bilmektedir. Avların taarruz ve savunma konularındaki bilgileri Mümtaz Soysal'da yoktur. İş bu nedenle Mümtaz Soysal'ın Albay İzzettin Avlar'ı ya da bir başka albayı piyadecilik konularında sorguya çekip değerlendirme yapması düşünülemez. Fakat tersi geçerlidir. Piyade albayı İzzettin Avlar, bir anayasa hukuku profesörünün ders kitabında komünizm propagandası yapıp yapmadığını değerlendirmektedir. Sadece değerlendirmiş olsa yine iyi. Bu değerlendirme sonunda Mümtaz Soysal, örneğin 6 yıl 8 ay hapse mahkum edilebilmektedir. Askeri mahkemelerin siyasal suçlar için kullanılması böyle sonuçlar da doğurmaktadır. Piyade Albay İzzettin Avlar, Sıkı Yönetim Mahkemesi Başkanlığı sırasında biraz hukuk, biraz da siyaset öğrendi. Anayasa hukuku konusunda da kısa sürede uzman oldu ki Mümtaz Soysal'ın Anayasaya Giriş adlı ders kitabında komünizm propagandası yaptığını hemen anladı ve hükmünü verdi. Hukuk fakülteleri bu olaya gereği gibi eğilmediler. Üniversiteler yasası gereğince üniversitede doçent ya da profesör olmayan kişilerden de yararlanılır. Bunlara öğretim görevlisi denilir. Öğretim görevlileri uzman oldukları alanlarda üniversite öğrencilerine ders verirler. Sanırım Ankara 3 No'lu Sıkı Yönetim Mahkemesi Başkanı Piyade Kıdemli Albay İzzettin Avlar, Siyasal Bilgiler ve Hukuk Fakültelerinde öğretim görevlisi olarak anayasa hukuku dersleri okutacak olgunluğa ve uzmanlığa erişmiştir. Ankara ve İstanbul Hukuk Fakülteleri, değeri anlaşılmayıp emekliye sevk edilen Albay İzzettin Avlar'a anayasa hukuku dersi verdirseler öğrencilere çok yararlı olurlar. Piyade kıdemli albay İzzettin Avlar gerçekten çok ama çok nazik, çok saygılı bir insandı. Kürsüye çıkar çıkmaz son derece tatlı bir gülümsemeyle önce sanığı selamlar, sonra da iki elini açıp hafifçe öne eğilerek sanığın, sanık avukatlarının ve dinleyicilerin oturmasına izin verirdi. Avlar, Profesör Mümtaz Soysal'ın duruşmaları sırasında ara sıra karikatür çizdi. Bazı günler canı sıkıldığı için pencereden dışarıyı seyretti. En çok kızdığı olay, mahkeme binasının hemen yanında bulunan ana tamir fabrikasından gelen gürültülerdi. Tam duruşmanın can alıcı yerinde vuut, trap, zıt gibi sesler gelince piyade kıdemli albay İzzettin Avlar son derece sinirlenip hemen emirler yağdırarak gürültüyü sustururdu. Avlar'ın bir başka huyu daha vardı. Mümtaz Soysal'ın konuşmalarında Marksizm sözü geçince hemen gülümser, önündeki not defterine bir şeyler yazardı. Acaba Mümtaz Soysal'ın savunmasında kaç kez Marksizm sözcüğü kullanıldığını mı saptamaktaydı? Üç nolu mahkemenin öteki üyeleri o zamanki rütbeleriyle Yargıç Yarbay Suha Umurhan ve Yargıç Binbaşı Tahsin Özel'di. Suha Umurhan son derece yumuşak bir yargıçtı. Bir duruşmada Mümtaz Soysal siyasi suçların hiçbir dönemde hiçbir iktidara şeref vermediğini söyleyerek Sokrat'ın yargılanması Yunan uygarlığı için bir kara leke oldu. Galile'nin yargılanması insanlık tarihi için bir suç sayıldı. Beni de işlemediğim suçlardan ötürü yargılayarak zorla kahraman yapmak istiyor, layık olmadığım bir sandalyeye oturtuyorsunuz dedi. Savunma gerçekten güzeldi. Duruşma yargıcı Suha Umurhan bu konuşmadan etkilendi. Bu konuşma piyade kıdemli albay İzzettin Avlar ve savcı yüzbaşı Baki Tuğ tarafından hiç de hoş karşılanmamıştı. Baki Tuğ hemen yerinden fırlayarak söz istedi. Bas bas bağırıyor, sesi ana tamir fabrikasındaki gürültüyü bastırıyordu. Sokrat'ı yargılayan bir Yunan mahkemesidir. Burası ise bir Türk mahkemesidir. Galile insanlık uğruna öldü. Marksist, Leninist ilkeler uğruna değil. Vallahi de öyle. Söyleyecek söz yok. Koskoca Baki Tuğ bu. Hem de doğru söylüyor. Evet, Sokrat'ı Türk mahkemeleri yargılamadı. Sokrat'ı yargılayan yargıçlar da Yunan'dı. Sonra Galile'nin Marksizmle uzaktan yakından bir ilgisi yoktu. Çünkü Marx ile Galile'nin yaşadığı yüzyıllar aynı değildi. Tabii ki Galile'nin Marksist-Leninist olması da mümkün değildi. Ama Galile 1971 yılında Türkiye'de yaşasaydı, gerçi devlet zoruyla Marksist-Leninist olurdu. Fakat ne yapsın zavallı, bugünlere yetişememişti. Baki Tuğ böyle konuşunca Mümtaz Soysal'ın avukatlarından Profesör Turan Güneş elini masaya vurarak söz istedi. Güneş söz istediğinde Baki Tuğ henüz konuşmasını bitirmemişti. Turan Güneş elini masaya vuruyor, kürsüye doğru bir iki adım atıp ısrar ediyordu. Baki Tuğ yerine oturdu. Turan Güneş'e söz verildi. Güneş'in öfkesi geçmişti. Önce sağa sonra sola baktı. Gözlüğünü sildi ve tek cümleyle Baki Tuğ'u yanıtladı. Yanıt kısa ve özdü. Askeri savcının sözlerini anladım. Baki Tuğ kıpkırmızı olmuştu. Piyade kıdemli albay İzzettin Avlar, Güneş'in konuşmasının sonunu bekliyordu ama konuşma işte bu kadardı. Askeri savcının söyledikleri anlaşılmıştı. Bu kez konuşma sırası duruşma yargıcı Suha Umurhan'daydı. Umurhan olanca duygusallığı ile konuştu. Mümtaz Bey, siz bizim için Sokrat'tan da kıymetlisiniz. Piyade kıdemli albay İzzettin Avlar irkildi. Savcı Baki Tuğ'un yüzü bir kat daha kızardı. Evet, duruşma yargıcı sanık Mümtaz Soysal'ı övmüş, Sokrat'tan da kıymetli bulduğunu açıklamıştı. Aynı Suha Umurhan, duruşma sonunda Sokrat'a Yunan mahkemesinin verdiği cezayı çok bularak, Sokrat'tan da değerli bulduğu Mümtaz Soysal'ın 6 yıllık mahkumiyeti kararına, piyade kıdemli albay İzzettin Avlar'ın imzasının yanına imzasını atıvermişti. Madalya. 12 Mart sınavına yaşadığımız çevreyle birlikte girdik. Ben o sıralar Ankara Hukuk Fakültesi'nde idari hukuk asistanıydım. Önceleri asistan arkadaşlarımı, profesörleri, doçentleri bu olaylar sırasında çok daha yakından tanıdım. Doçent Doktor Mukbil Özyürük, fakültenin devrimci öğretim üyelerindendi. Aynı kürsüdeydik. Profesör Tahsin Bekir Balta ölünce idari hukuku kürsüsü Doçent Doktor Özyürük'e kalmıştı. Özyürük o günlerde mangalda kül bırakmayan devrimcilerdendi. Özyürük ile odamız da ortaktı. Bir gün odada Deniz Harp Okulu'ndan çıkarılan öğrencilerle ilgili Danıştay dilekçesi yazıyordum. Özyörük neşe içinde odaya girerek sordu. Ne yazıyorsun? Hocam, Deniz Sarp Okulu'ndan devrimci öğrenciler atılmış. Onlara dilekçe yazıyorum. Yahu beni de avukat tutsalar ya. İyi olur hocam. Özyörük devrimcilerin davalarını almak için can atıyordu. Bir başka gün Almanya'da devrimci eylemlere karıştığı için yurttaşlıktan çıkarılan Hakkı Keskin hakkındaki işlem için Danıştay'a dilekçe yazıyordum. Yine çıka geldi. Ne yazıyorsun yine? Hocam, Hakkı Keskin'in davası. Canım, sana söyledim ya, bana da vekalet versinler. Özyörük o günlerde öylesine devrimciydi ki bu gibi davalarda adı geçmezse bunu bir eksiklik sayardı. Bir gün bana uzun uzun geçmişinden söz etti. 1960 yılından önce Demokrat Parti'den yanaymış. Babası da Demokrat Parti'nin adalet bakanlarındandı. Sonra 27 Mayıs devriminde üniversiteden çıkartılan 147 öğretim üyesinin arasında yer almış. Ne yapsın, Adalet Partisi'ne girerek bu partinin ilk gençlik kolları genel başkanlığını üstlenmiş. Gençlik kolu deyince Özyörük'ü gençlik kolu kuracak kadar genç sanmayın. Özyörük 1953 yılından beri doçenttir. O tarihten bu tarihe bir türlü bir kitap hazırlayıp profesör olamamıştır. Doçent Özyörük'ün öğrencileri profesör oldu. Doçent olduğu zaman ana rahmine düşen çocuklar hukuk fakültesini bitirdiler. Fakat o her devirde bir başka siyasal akımın dibini bulmakla meşgul olduğundan bir türlü profesör olamadı. Özyörük, AP anayasaya hayır kampanyasına başlayınca ne olur ne olmaz deyip istifayı basıvermişti. 1969 yılında İsmet İnönü'nün hazır bulunduğu bir törenle kapağı CHP'ye attı. Ondan sonra bir de parti meclisine seçilmez mi? Rastlantı bu ya, o günlerde İsmet Paşa Yassıada mahkumlarına siyasal haklarını geri verdirmek için kuyudan adam çıkartma kampanyasına başlamıştı. Devrik Cumhurbaşkanı Celal Bayar ve arkadaşlarının affı İnönü önderliğindeki CHP tarafından gerçekleşecekti. İşte Özyörük buna dayanamazdı. Ne demek Demokrat Partililerin affı? Devrimcilikte böyle geri dönmeler var mıydı? Sapmalar var mıydı? Nerede kalıyordu 27 Mayıs? Hemen hem parti meclisi üyeliğinden hem de CHP'den istifa ediverdi. 2-3 gün sonra Ankara'da Tandoğan Meydanı'ndaki mitingde devrimcilik adına tozu dumana kattı. Özyörük'ü tanımanız için bir yazısından birkaç satır okuyalım. Bir 27 Mayıs yıl dönümünde Cumhuriyet Gazetesi'nde şunları yazmış. 27 Mayıs'a ihtilal devrim demeyip de hükümet darbesi diyenler, eskilerin tabiriyle Elif'i görseler mertek sanacak kadar cahildirler. Hangi hükümet darbesidir ki seçim yaptırmak için gelsin, anayasa getirsin, referandum yaptırsın, iktidar mücadelesine katılmayıp gönül rızasıyla çekip gitsin ve gittikten sonra bile fikir, ilke, kavram ve ruh olarak yaşasın. Buna devrim denir, devrim. Darbe denmez. Eğer ortada bir darbe varsa o devrimin suratlarında şaklayan tokadıdır. Bazı siyasal olaylar bazı kişilerin suratlarına bir tokat gibi iner. 12 Mart darbesi de Özyörük'ün suratına şak diye indi ki titreyip kendine geldi ve Ahmet Muhtar takma adıyla Tercüman gazetesinde dün yazdıklarının ve yaptıklarının tam tersini yazdı. Özyörük balyoz harekatı gereğince gözaltına alındı. Koğuşa girdiğinde sapsarı olmuştu. Adil Özkol ile birlikte kendisine bir yatak bulduk. Yattı. Ertesi gün koğuşa gelen Ankara Merkez Komutanı Tümgeneral Tevfik Türünk, Özyörük'e şöyle bir bakıp, "Haydi geçmiş olsun, tahliyen geldi." deyince çok sevindi. Neredeyse zil takıp oynayacaktı. Gördüğü bütün Osmanlı terbiyesini toplayarak "Sağ olun, sağ olun Paşa Hazretleri" diye teşekkür etti ama biraz sonra tüm generalin kendisiyle alay ettiğini anladı. İstanbul'a yollanıyordu. İstanbul'da 83 deniz subayı ile birlikte yargılandı. İddianameye göre Özyörük İstanbul'da gizli bir toplantıya katılmıştı. Özyörük suçlamayı şu kesin ve inandırıcı gerekçeyle reddetti. Efendim, ben o gün ishaldim. Gerçi o eve gittim ama ishal olduğum için sık sık banyoya gittiğimden ne konuşulduğunu duymadım. Alın size bir ikinci Dimitrov savunması. Aynı dava için tabii senatör Ekrem Acuner'in dokunulmazlığı kaldırıldı. Acuner, Anayasa Mahkemesi'ne başvurarak dokunulmazlığını kaldıran kararın iptalini istedi. Bu istek dolayısıyla davanın belgeleri incelendi. Resmi gazetede yayımlanan Anayasa Mahkemesi kararında Özyörük'ün o gün ishal olduğu da belirtildi. Böylece Özyörük'ün ishali Anayasa Mahkemesi içtihatlarına geçmiş oldu. Mukbil Özyörük, Ankara 1 numaralı Sıkı Yönetim Mahkemesi'nde bizimle birlikte sanık olarak yargılandı. Hukuk Fakültesi Dekanı Uğur Alacakaptan, Doçent Mukbil Özyörük, ben ve asistan Adil Özkol hep birlikte Dev Genç'in fakülte çapındaki eylemlerine destek olmaktan ötürü yargılanmaktaydık. Özyörük duruşmalarda ikide birde kalkar, heyeti celilelerinize bütün mukaddesatım üzerine yemin ederek biçiminde başlayan konuşmalarla kendisini savunmaya kalkardı. Duruşma yargıcı Yarbay Saadettin Üçüncüoğlu da bu fırsatı hiç kaçırmaz, otur yerine edebiyat yapma diyerek Özyörük'ü azarlardı. Mukbil Özyörük yedek subay olarak Kore Savaşı'na katılmıştı. Kore'de tercümanlık yapmış, bu hizmetlerinden ötürü Ankaralılardan bir de madalya almıştı. Savunma yapacağımız gün mahkemede kulağıma eğilerek madalyamı takayım mı dedi. Bu madalya aracılığı ile yaptığı savunmanın etkili olacağına inanmıştı. İstanbul'da 83 deniz subayı ile birlikte yargılanırken ben Kore'de komünistlere karşı savaştığım için madalya aldım. Nasıl komünist olabilirim yolunda bir savunma yapmış ve savunmanın bu yerinde sanıklardan İrfan Solmazer'in al o madalyayı da diye başlayan bir yanıtı ile karşılaşmış, Solmazer'in madalya için verdiği adresten hiç de hoşnut kalmamıştı. Aynı söz benim de dilimin ucuna geldi, kendimi güç tuttum. Özyörük'ün yanında devrimcilik konusunda mangalda kül bırakmayan öğretim üyelerinden biri de Ankara Hukuk Fakültesi eski dekanlarından Profesör Doktor Erol Cansel'di. Cansel 12 Mart öncesi düzenlenen bütün yürüyüşlere katılmış, bütün forumlarda konuşmuş, bu nitelikleri nedeniyle devrimci öğrencilerce fakülte dekanlığına getirilmek istenmişti. Devrimci dekan istiyoruz. Erol Cansel, dekan seçiminden önce bütün devrimci öğrencilerce böyle desteklenmekteydi. Sonradan mahkemede Cansel'in Dev Genç Merkez Yürütme Kurulu üyelerinden biriyle dekanlık pazarlığı yaptığı da ortaya çıktı. Hukuk Fakültesi'nin bütün öğretim üyeleri ve yardımcıları Erol Cansel'in Hukuk Fakültesi öğrencisi Mustafa Kuseyri'nin ölümü dolayısıyla yaptığı konuşmada böbrek iltihabından öleceğime faşist kurşunuyla öleyim diyerek bütün öğretim üyelerini, yardımcılarını ve öğrencileri eylemsizlikle suçladığını çok iyi anımsamaktadırlar. 12 Mart gelince tüfek icat oldu, mertlik de bozuldu. Profesör Erol Cansel, yakın dostu Doçent Seyfullah Ediz ile devrimci öğretim üyelerini ve öğrencileri suçlamak için askeri savcılara koştu. Sonradan devrimciliği, böbrek iltihabını, faşist kurşununu unutup ülkücü öğretim üyeleri kongre başkanlığı yaptı. Özyörük şimdi bütün bilgisi, bütün kültürü ve yetenekleriyle Tercüman Gazetesi'nde yazılar yayınlamakta, Erol Cansel de bütün gücüyle ülkücülük yapmaktadır. Cephe iktidarı bu iki öğretim üyesinin bilgi ve görgüsünden yararlanmak için bunlara bazı devlet kurumlarında danışmanlık vermektedir. Bu iki öğretim üyesi yaşlandıkça olgunlaşmakta ve başta öğrencileri olmak üzere bütün hukukçulara örnek olmaktadırlar. 12 Mart'ın nedeni General Necip. İhtilal nasıl yapılır? Nasıl yapılacak? Bir gece ansızın elinizde silah, hükümeti alaşağı edersiniz, olur biter. Şunun şurasında düşünecek ne var? Türkiye'de ihtilaller son derece demokratik yöntemlerle yapılmaktadır. Bu bakımdan dünyada eşine pek rastlanmayan ilginç ülkelerden biriyiz. İhtilalleri bile Mısır'daki Sağır Sultan'ın duyacağı biçimde herkesin gözü önünde milli birlik ve beraberlik içinde planlayıp örgütleriz. 12 Mart böylesine demokratik yollarla gerçekleştirilmiştir. Cuntalar kurulmuş, bunu herkes duymuştur. Cunta kuranlar az kalsın kuruluşlarını Ankara Valiliğine bile bildireceklerdi ama herhalde bunu akıl edememişlerdi. Ben size 12 Mart'ın iç yüzünü anlatayım mı? Haydi anlatayım. Efendim, ülkenin içinde yaşadığı koşullar, silahlı kuvvetler içinde çalkantılara yol açınca, o tarihlerde 2. Ordu Komutanı olan Orgeneral Faruk Gürler'in çevresinde bazı halkalar oluşur. Gürler, Kara Kuvvetleri Komutanı olmak istiyor fakat önünde bir engel var. Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay, Kara Kuvvetleri Komutanlığına Orgeneral Kemal Atalay'ı atamak istemektedir. Gürler'e bağlı general ve albaylar hemen eyleme geçerler. Açık ve kapalı gözdağlarından sonra Gürler hop diye Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na gelir. Tabii demokratik yolla. Gürler Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na gelince işler kolaylaşır. Artık ihtilal hiyerarşik biçimde emir komuta çerçevesinde gerçekleştirilecektir. Gürler genç subaylara tam güven vermiştir. Başımızda Gürler var. İşte bu söz ihtilalcilik için yetip artıyordu bile. Gürler olduktan sonra gerisi kolay. İhtilal yapılacak ama demokratik yolla. Demirel hükümetine karşı tepkiler hava ve deniz kuvvetlerinde de gelişiyordu. Mürtet Hava Üssü Komutanı Tuğgeneral Aydın Kırışoğlu, Demirel hükümetinin yıkılarak yerine köklü devrimler yapacak bir devrimci yönetim kurulmasını özlüyor, arkadaşlarıyla bunun planlarını yapıyordu. Gürler Kara Kuvvetleri Komutanı olunca Adapazarı'nda tümen komutanı olan Tümgeneral Celil Gürkan'ın Ankara'ya getirilmesini istedi. Gürkan, Faruk Gürler'in isteği ile Kara Kuvvetleri Plan ve Prensipler Başkanlığı'na getirildi. Tümgeneral Celil Gürkan, silahlı kuvvetlerde çok sevilmekte ve sayılmaktaydı. İki yabancı dil bilen Gürkan, etkili konuşma biçimiyle haklı bir ün yapmıştı. Kara Kuvvetlerinden Tümgeneral Gürkan, Hava Kuvvetlerinden Tuğgeneral Aydın Kırışoğlu aralarında kısa sürede çok yakın dostluk kurdular. Her ikisinin de siyasal görüşleri birbirine benziyordu. Bir süre sonra bu dostluğa Deniz Kuvvetlerinden Tuğamiral Vedi Bilget de katıldı. Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Muhsin Batur, 27 Mayıs 1960 günü Adnan Menderes'i Eskişehir'de tutuklayan albaylar arasında yer almaktaydı. Oldum olası Başbakan Demirel'e hiç içi ısınmamıştı. Hava kuvvetlerinde dipten gelen ihtilalci akımlar kısa sürede onu da etkiledi. Kara ve hava kuvvetleri hiyerarşik bir zincir içinde ihtilal havasına girivermişti. Orgeneral Faruk Gürler ihtilalin planlanması ve örgütlenmesi görevini kapısının karşısındaki odada çalışan Plan ve Prensipler Başkanı Tümgeneral Celil Gürkan'a vermişti. General Gürkan, o günlerin tanımıyla radikal düşünceliydi. Silahlı kuvvetlerin Demirel hükümetini devirivermesi ya da çekilmeye zorlamasından sonra bazı reformlar yapılmasını istiyordu. General Kırışoğlu, Amiral Bilget ve General Gürkan bu konuda tam bir anlaşma içindeydiler. Görüşleri şöyle özetlenebilirdi. Önce Demirel hükümetinin sorumluları yargılanmalı, yolsuzluk dosyalarına el konmalı, siyasal suç sanıkları mahkemelere çıkarılmalı, sonra da kurulacak bir devrim partisi eliyle başta toprak ve vergi reformları olmak üzere köklü reformlar yapılmalı, ABD ile imzalanan ikili anlaşmalar kaldırılmalı, yabancı şirketler millileştirilmeli. Gürler ve Batur bu görüşleri benimsemişlerdi. İhtilal programları hazırlandıktan sonra kurulacak devrim hükümetinin kimlerden oluşacağı bir bir saptandı. Tabii bu da demokratik yolla. İhtilal çalışmaları günleri alıyor, bir türlü ne zaman darbe yapılacağı kestirilemiyordu. İhtilal günü D günü olarak adlandırılmıştı. O gün ihtilali yönetecek olan komutan düğmeye basacak, yani bütün birliklere alarm verecekti. Bu da demokratik yolla. İhtilal toplantılarına Genelkurmay Başkanlığı Merkez Dairesi Başkanı Tümgeneral Şükrü Köseoğlu da katılmaya başlamıştı. Köseoğlu bir gün toplantıya Genelkurmay Başkanlığı Plan ve Prensipler Başkanı Korgeneral Atıf Erçıkan ile geldi. Erçıkan tam ihtilalciydi. Çankaya'ya elimde stenle bir gireceğim diye ateşli konuşmalar yapıyordu. Erkek adamdı doğrusu. Demokratik yolla Çankaya'ya çıkacaktı. Gürler yanlısı ihtilalcilerin bir tek endişeleri vardı. Kara ve hava kuvvetleri içinde örgütledikleri ihtilali Genelkurmay Başkanı Memduh Tağmaç duyarsa ne yapacaklardı? Bazıları duyarsa duysun diyorlardı. Duydu da. Tağmaç demokratik yolla bir haberleşme sistemi kurmuştu. Korgeneral Atıf Erçıkan Bahçeli Evler'deki evinde sık sık ihtilalci subayları topluyor ve ateşli konuşmalar yapıyordu. Çankaya'ya önce ben gireceğim. Sonra öğrenildi ki Erçıkan bütün konuşmaları bir bir Genelkurmay Başkanı Memduh Tağmaç'a bildirmiştir. İhtilalci subaylar ihtilal gerçekleşirse devlet başkanlığına Orgeneral Faruk Gürler'i getirmek istiyorlardı. Gürler'in de buna hiç itirazı yoktu. Atıf Erçıkan da Genelkurmay Başkanlığına getirilecekti. Buna da demokratik yolla karar verilmişti. Fakat Gürler'in kulağına kar suyu kaçmıştı. Genç subaylar arasında kaynaşmaları da duyuyordu. Acaba kendisi Mısır'da Kral Faruk'a karşı düzenlenen ihtilalde ön planda görüldükten sonra Nasır tarafından tasfiye edilen General Necip rolü mü oynuyordu? Acaba Acaba kendisi Necip, Celil Gürkan'da Nasır mı olacaktı? Ben General Necip olmam. General Necip sorunu Gürler tarafından Hava Kuvvetleri Komutanı Muhsin Batur'a da açılmıştı. Genç subaylar Celil Gürkan'ın çevresinde kenetleniyorlardı. Hava Kuvvetlerinden genç subayları örgütleyen Tuğgeneral Aydın Kırışoğlu, kanser hastalığına tutulduğu için Londra'ya gitmiş, Batur ile genç subayların ilişkisi de böylece kopmuştu.